Bölüm 3. 8. Pavel Petrovich kardeşinin uzun boylu ve zayıf, kurnaz bakışlı ve veremli biri gibi ince sesli Nikolay Petrovich'in her çıkışmasına karşılık "Affedersiniz efendim, malum mesele efendim" diye cevap veren ve köylüleri sarhoş ve hırsız olarak göstermeye çalışan Kahya ile görüşmesinde kısa bir süre bulundu. Yakın zamanda yeni bir düzene sokulmuş olan çiftlik işleri yağlanmamış bir tekerlek gibi gıcırdıyor, yaş ağaçtan acemice yapılmış mobilya gibi çatırdıyordu. Nikolay Petrovich üzülmüyordu ama sık sık iç geçiriyor ve düşüncelere dalıyordu. Para olmadan iş olmayacağını hissediyordu ama parası da neredeyse suyunu çekmişti. Arkadi doğru söylemişti. Pavel Petrovich kardeşine kaç kez yardım etmişti. Kardeşinin işin içinden çıkabilmek için düşüncelere dalıp nasıl çırpınıp durduğunu, nasıl kafa patlattığını görerek kaç kez yavaşça pencereye yaklaşmış ve ellerini ceplerine sokup dişlerinin arasından "Ben sana para verebilirim" diye mırıldanmış ve ona para vermişti. Ama bugün Pavel Petrovich'te de hiç para yoktu ve oradan uzaklaşmayı yeğlemişti. Çiftlik işleriyle ilgili tatsızlıklar ona sıkıntı veriyordu. Ayrıca ona öyle geliyordu ki bütün gayretine ve çalışkanlığına karşın Nikolay Petrovich işe gerektiği gibi sarılmıyordu. Gerçi Nikolay Petrovich'in nerede hata yaptığını da söyleyemezdi. Kardeşim yeterince pratik değil diye hükmediyordu kendi kendine. Onu kandırıyorlar. Nikolay Petrovich ise Pavel Petrovich'in pratik zekalı biri olduğunu düşünür ve her zaman ona akıl danışırdı. "Ben yumuşak, zayıf bir adamım. Yıllarca bu ıssız yerde yaşadım" derdi. "Oysa sen insanlarla bir arada boşuna yaşamadın. Onları iyi tanırsın. Bakışların şahin gibidir." Bu sözlere karşılık Pavel Petrovich yalnızca yüzünü çevirir ama kardeşini bu inancından vazgeçirmeye çalışmazdı. Nikolay Petrovich'i çalışma odasında bıraktıktan sonra evin ön kısmını arka kısmından ayıran koridorda yürüdü ve alçak bir kapının hizasına gelip düşünceli bir şekilde durdu. Bıyıklarını çekiştirdi ve kapıyı tıklattı. "Kim o?" "Giriniz," diyen Feneçka'nın sesi duyuldu. "Benim," dedi Pavel Petrovich ve kapıyı açtı. Feneçka kucağında bebeğiyle oturmakta olduğu sandalyeden fırlayıp kalktı ve bebeği hemen bebekle birlikte dışarı çıkan kıza verdikten sonra telaşla şalını düzeltti. "Rahatsız ettiysem özür dilerim," diye söze başladı Pavel Petrovich Feneçka'ya bakmadan. "Sizden yalnızca bir ricam olacaktı. Bugün galiba şehre gönderiyorlar sizi. Benim için de yeşil çay almalarını söyler misiniz?" diyecektim. "Baş üstüne efendim," diye cevapladı Feneçka. "Ne kadar almalarını emredersiniz?" Feneçka'nın yüzüne ve çevreye çabucak göz gezdirerek "Yarım kilo yeter sanırım. Görüyorum ki odanızda değişiklik olmuş," diye ekledi. Kızın anlamadığını görerek "Perdeleri kastediyorum," diye mırıldandı. "Evet efendim, perdeler. Onları bize Nikolay Petrovich bağışladılar. Perdeleri asalı çok oldu." "Evet, ben de epeydir gelmemiştim. Şu anda odanız çok güzel olmuş." "Nikolay Petrovich'in sayesinde," diye fısıldadı Feneçka. "Şimdi burada önceki daireden daha rahatsınız değil mi?" diye sordu Pavel Petrovich nezaketle ama yüzünde en ufak bir gülümseme olmadan. "Elbette, burası daha iyi efendim. Sizin dairenize şimdi kimi yerleştirdiler?" "Şu anda orada çamaşırcılar oturuyor." "Ya!" Pavel Petrovich sustu. "Şimdi gider," diye düşündü Feneçka ama Pavel Petrovich gitmiyordu. Feneçka onun önünde hafifçe parmaklarını oynatarak mıhlanmış gibi duruyordu. "Neden sizin küçüğü götürmelerini söylediniz?" dedi sonunda Pavel Petrovich. "Ben çocukları severim. Bana gösterseniz onu." Feneçka utançtan ve sevinçten kıpkırmızı oldu. Pavel Petrovich'ten çekiniyordu çünkü Pavel Petrovich onunla hemen hemen hiç konuşmazdı. "Dunyasha!" diye seslendi. "Mitre'yi getiriniz." Feneçka evdeki herkese "siz" diye hitap ederdi. "Ama durun, bekleyin. Elbisesini giydirmemiz gerek." Feneçka kapıya yöneldi. "Fark etmez," dedi Pavel Petrovich. "Hemen geliyorum," diye cevap verdi Feneçka ve kıvrak bir hareketle odadan çıktı. Pavel Petrovich tek başına kalmıştı ve bu defa özel bir dikkatle etrafına baktı. İçinde bulunduğu pek büyük olmayan alçak tavanlı oda çok temiz ve rahat bir odaydı. İçeride yeni boyanmış döşemeden gelen boya, papatya ve melissa kokusu vardı. Duvarlar boyunca lir şeklinde arkalıkları olan sandalyeler dizilmişti. Bunlar merhum general tarafından sefer sırasında Polonya'dan alınmıştı. Bir köşede yuvarlak kapaklı dökme bir sandığın yanında muslin bir cibinlikle örtülmüş küçük bir karyola duruyordu. Karşı köşede koyu renk, büyük bir mucize yaratıcısı Nikolay tasvirinin önünde ikon kandili yanıyordu. Aziz'in göğsü üzerinde kafasındaki haleye iliştirilmiş minicik porselen bir paskalya yumurtası kırmızı kurdeleyle asılmıştı. Pencerelerde ağızları özene bezene bağlanmış geçen seneki reçel kavanozları yeşil bir ışık sızdırıyordu. Kavanozların kağıt kapakları üzerine Feneçka büyük harflerle "Frank üzümü" yazmıştı. Nikolay Petrovic en çok bu reçeli severdi. İçinde kısa kuyruklu bir iskete kuşunun bulunduğu bir kafes, uzun bir kaytanla tavana asılmıştı. Kuş hiç durmadan ötüyor ve oradan oraya sıçrıyordu. Kafes sürekli sallanıp titriyordu. Kenevir tohumları hafif bir tıkırtıyla yere düşüyordu. Pencerelerin arasında pek büyük olmayan komodinin üzerinde Nikolay Petrovic'in çiftliğe uğramış bir ressam tarafından çeşitli pozlarda yapılmış oldukça kötü portreleri asılıydı. Yine aynı duvara Feneçka'nın hiç de başarılı biçimde yapılmamış portreleri asılmıştı. Kopkoyu, küçük bir çerçevenin içinde gözü olmayan bir yüz zoraki bir şekilde gülümsüyordu. Başka hiçbir şeyi ayırt etmek mümkün değildi. Feneçka'nın üstünde ise sırtında yamçısıyla Yermolov, tam alnına asılmış olan patik şeklindeki ipek iğnedenliğinin altından uzaklardaki Kafkas dağlarına tehdit eder gibi surat asarak bakıyordu. 5 dakika kadar geçti. Yan odadan hışırtılar ve fısıltılar geliyordu. Pavel Petrovic, komodinden yağlanmış bir kitap, Masalski'nin Silahşor adlı eserinin dağılmak üzere olan cildini aldı, birkaç sayfa çevirdi. Kapı açıldı ve içeri kucağında Mitya ile Feneçka girdi. Bebeğe yakası sırma şeritli kırmızı bir gömlek giydirmiş, saçlarını taramış, yüzünü silmişti. Mitya derin derin nefes alıyor, bütün sağlıklı bebekler gibi debeleniyor ve minicik ellerini oynatıyordu ama anlaşılan o şık gömlek onu etkilemişti. Memnuniyet tombul vücudunun her tarafından yansıyordu. Feneçka kendi saçlarını da düzeltmiş, daha güzel bir şal örtmüştü ama olduğu gibi kalsa da olurdu. Dünyada genç ve güzel bir anne ve kucağında tuttuğu sağlıklı bebeğinden daha büyüleyici bir şey var mıdır? Ne tombul bebek dedi Pavel Petrovic lütfedermiş gibi ve işaret parmağının uzun tırnağıyla Mitya'nın gıdığını gıdıkladı. Bebek gözlerini kuşa dikti ve gülmeye başladı. Feneçka yüzünü bebeğe doğru eğerek ve onu hafifçe sallayarak ''Bak bu amca'' dedi. Bu arada Dunyaş'a yanan bir mumu altına madeni bir para koyduktan sonra pencerenin önüne yerleştirdi. ''Kaç aylık oldu?'' diye sordu Pavel Petrovic. ''6 aylık, yakında 7 aylık olacak, ayın 11'inde. 8 olmayacak mı Fedosya Nikolayevna?" diye çekinerek lafa karıştı Dunyaş'a. "Hayır, 7. Nasıl olabilir ki?" Bebek tekrar gülmeye başladı. Gözlerini sandığa dikmişti ve birden 5 parmağıyla annesinin burnunu ve dudaklarını yakaladı. "Yaramaz," dedi Feneçka, yüzünü onun parmaklarından çekmeksizin. "Kardeşime benziyor," dedi Pavel Petrovic. "Ya kime benzeyecekti?" diye içinden geçirdi Feneçka. "Evet," diye devam etti Pavel Petrovic, kendi kendine konuşur gibi. "Kesinlikle benziyor." Feneçka'ya dikkatle, neredeyse kederle baktı. "Bak, bu amca," diye tekrarladı genç kadın fısıltıyla. "Ah, Pavel, sen buradasın ha?" Birden Nikolay Petrovic'in sesi duyuldu. Pavel Petrovic telaşla başını çevirdi ve kaşlarını çattı ama kardeşi o kadar sevinçliydi, ona öyle bir minnettarlıkla bakıyordu ki Nikolay Petrovic'e gülümseyerek karşılık vermekten kendini alamadı. "Pek güzel bir oğlum var," dedi ve saate baktı. "Aslında ben buraya çay için uğramıştım." Pavel Petrovic kayıtsız bir ifade takınarak hemen odadan çıktı. "Kendiliğinden mi geldi?" diye sordu Nikolay Petrovic Feneçka'ya. "Kendiliklerinden efendim. Kapıyı vurdular ve girdiler." "Peki ya Arkaş'a? Bir daha sana uğramadı mı?" "Uğramadı. Müştemilata taşınsam mı acaba Nikolay Petrovic? Neden taşınacakmışsın?" "İlk günlerde daha iyi olur sanıyorum." "Hayır," dedi Nikolay Petrovic duraklayarak ve alnını sildi. "Önceden olsaydı neyse." "Merhaba tombiş," dedi birden canlanarak ve bebeğe yaklaşıp yanağından öptü. Daha sonra biraz eğildi ve dudaklarını Feneçka'nın, Mitya'nın kırmızı gömleği üzerinde süt gibi bembeyaz duran eline bastırdı. "Nikolay Petrovic, ne yapıyorsunuz?" diye kekelemeye başladı genç kadın ve gözlerini yere indirdi. Daha sonra tekrar sessizce yukarı kaldırdı. Böyle yan gözle baktığı ve şefkatle biraz da aptalca güldüğü zaman gözlerinin ifadesi fevkalade güzel olurdu. Nikolay Petrovic'in Feneçka ile tanışması şöyle olmuştu. Bundan 3 yıl kadar önce bir gün Nikolay Petrovic'in uzak bir kentte bir handa gecelemesi gerekmişti. Kendisine verilen odanın temizliği, yatak takımlarının beyazlığı çok hoşuna gitmişti. "Buranın sahibi yoksa bir Alman kadın mı?" diye aklından geçirmişti. Ancak hanın sahibi 50 yaşlarında derli toplu giyinmiş, hoş, zeki bir yüzü ve ağırbaşlı konuşması olan bir Rus kadınıydı. Onunla çay içerken epeyce konuştu. Kadın çok hoşuna gitmişti. Nikolay Petrovic o sıralarda yeni çiftliğini henüz taşınmıştı ve toprağında oturan köylüleri yanında tutmak istemediğinden parayla çalıştırabileceği insanlar arıyordu. Kadın kentten gelip geçenlerin sayısının çok az olduğundan, zor günler geçirdiğinden yakınıyordu. Nikolay Petrovic kadına evine gelip kahya olarak çalışmasını teklif etti. O da kabul etti. Kocası geride bir tek kız çocuğu, Feneçka'yı bırakıp yıllar önce ölmüştü. 2 hafta kadar sonra Arina Savişna, yeni kahyanın adı buydu, kızıyla birlikte Marino'ya geldi ve müştemilata yerleşti. Nikolay Petrovic'in seçimi doğru bir seçimdi. Arina eve düzen getirdi. O zamanlar artık 17 yaşını doldurmuş olan Feneçka hakkında hiç kimse bir şey söylemez ve çok az kişi onu görürdü. Sessizce, kendi halinde yaşardı. Sadece pazar günleri Nikolay Petrovic kilisenin bir köşesinde onun beyaz yüzünün ince profilini fark ediyordu. Böylece bir yıldan fazla zaman geçti. Bir sabah Arina, Nikolay Petrovic'in çalışma odasına geldi ve her zaman yaptığı gibi yerlere kadar eğildikten sonra gözüne sobadan kıvılcım sıçramış olan kızına yardım edip edemeyeceğini sordu. Nikolay Petrovic, zamanını evde oturarak geçiren bütün insanlar gibi tedavi işleriyle uğraşırdı ve hatta küçük bir ecza dolabı bile getirtmişti. Arina'ya hastayı hemen getirmesini söyledi. Bey'in kendisini çağırdığını öğrenen Feneçka çok korktu ama annesinin peşinden geldi. Nikolay Petrovic onu pencereye doğru götürdü ve iki eliyle başını tuttu. Feneçka'nın kızarmış ve iltihaplanmış gözünü iyice inceledikten sonra ona bizzat kendisinin hazırladığı ve mendilinin bir parçasını yırtarak nasıl kullanması gerektiğini gösterdiği bir göz banyosu verdi. Feneçka onun söylediklerini dinledi ve çıkmak istedi. "Bey'in elini öpsene aptal," dedi Arina. Nikolay Petrovic ona elini vermedi ve mahcup olarak kızın eğik başını tam saçının ayrım çizgisinden öptü. Feneçka'nın gözü kısa zamanda iyileşti ama Nikolay Petrovic'in üzerinde bıraktığı etki öyle pek kısa sürede geçmedi. Bu saf, tatlı, yukarı doğru ürkek ürkek bakan yüz hep gözünün önüne geliyordu. O yumuşacık saçları avuçlarının içinde hissediyor, inci tanesi dişlerin gün ışığında parıl parıl parladığı o masum, hafifçe aralık dudakları görüyordu. Kilisede ona büyük bir dikkatle bakmaya, onunla konuşma fırsatı kollamaya başladı. İlk başlarda genç kız ondan kaçıyordu ve bir keresinde bir akşamüstü çavdar tarlasından geçen patikada Nikolay Petrovic'e rastlayınca sırf onun gözüne görünmemek için pelinler ve peygamber çiçekleriyle birlikte boyatmış olan sık çavdarların arasına girmişti. Nikolay Petrovic bir vahşi hayvan yavrusu gibi etrafa baktığı altın rengi başakların arasına onun başını görmüş ve şefkatle seslenmişti. "Merhaba Feneçka, korkma, ısırmam." "Merhaba," diye fısıldamıştı Feneçka, pusuya yattığı yerden çıkmaksızın. Nikolay Petrovic'e yavaş yavaş alışmaya başlamıştı ama hala onun yanındayken ürkek davranıyordu ki birden annesi Arina koleradan ölüverdi. Zavallı Feneçka nereye gidecekti? Annesinden düzen sevgisini, sağduyuyu ve ağırbaşlılığı miras almıştı. Fakat öyle genç, öyle yalnızdı ki Nikolay Petrovic de öyle iyi yürekli ve alçak gönüllü bir insandı. Sonrasını anlatmaya ne gerek var? "Demek abim yanına geldi," diye soruyordu Nikolay Petrovic. "Kapıyı vurdu ve girdi, öyle mi?" "Evet efendim." "Eh, bu iyi işte. Mitrayı versene, hoplatayım biraz." Ve Nikolay Petrovic bebeği neredeyse tavana kadar atıp tutmaya başladı. Bu bebeği çok mutlu etse de her defasında bebeğin çıplak ayaklarını ellerini uzatan anneyi epeyce huzursuz ediyordu. Pavel Petrovic ise duvarları göz alıcı renkte güzel bir duvar kağıdıyla kaplanmış, alacalı bulacalı bir acem halısının üzerinde bir tüfeğin asılı olduğu, koyu yeşil kumaşla kaplı ceviz mobilyaların, eski kara meşeden Rönesans tarzı kütüphanenin, muhteşem bir yazı masasının üzerinde bronz heykellerin bulunduğu ve bir şöminenin olduğu çok şık çalışma odasına geri dönmüştü. Kendisini kanepeye attı, ellerini başının altına koydu ve hemen hemen karamsarlıkla gözlerini tavana dikerek öylece hareketsiz kaldı. Yüzündeki ifadeyi duvarlardan bile saklamak mı istiyordu yoksa başka bir nedenle mi bilinmez, ayağa kalktı, pencerelerdeki ağır perdeleri çözdü ve kendisini tekrar kanepenin üzerine attı. Dokuz. Bazarov da aynı gün Feneçka ile tanıştı. Arkadi ile birlikte bahçede dolaşıyor ve ona başka ağaçların, özellikle de meşe fidanlarının neden tutmadığını anlatıyordu. "Buraya daha fazla gümüş kavak, çam, belki de ıhlamur dikmeli. Atlarına da kara toprak koymalı. Bak, kameraya güzel olmuş," diye ekledi. "Çünkü akasya ve leylak iyi çocuklardır, bakım istemezler. Aa, burada biri var." Feneçka, Dunyaşa ve Mitya ile kameraya da oturuyordu. Bazarov durdu. Arkadi ise eski bir tanıdık gibi başıyla Feneçka'yı selamladı. "Kim bu?" diye sordu Bazarov yanlarından geçer geçmez. "Ne güzel kız. Kimden bahsediyorsun?" "Kimden bahsettiğim belli, bir tane güzel var." Arkadi biraz düzensiz bir şekilde kısa kısa sözlerle ona Feneçka'nın kim olduğunu açıkladı. "Ha," dedi Bazarov. "Anlaşılan babanın damak tadı fena değil. Baban hoşuma gidiyor, aslan gibi adam. Ama tanışmak gerekir. Ama tanışmak gerekir," diye ekledi ve kameraya yöneldi. "Yevgeniy," diye korkuyla haykırdı ardından Arkadi. "Dikkatli ol Tanrı aşkına." "Merak etme," dedi Bazarov. "Görmüş geçirmiş milletiz. Şehirlerde yaşadık." Feneçka'ya yaklaşarak kasketini çıkarttı. "İzninizle kendimi tanıtayım," diye nezaketle eğilerek söze başladı. Arkadi, Nikolay için arkadaşı ve sakin bir adam. Feneçka sıradan kalktı ve bir şey söylemeden ona baktı. ''Ne harika bir bebek!'' diye devam etti Bazarov. ''Endişelenmeyin, daha hiç kimseye nazar değdirmedim. Yanağındaki şu kırmızı şeyler de ne öyle? Dişleri mi çıkıyor yoksa?'' ''Evet efendim'' dedi Feneçka. ''4 tane dişi çıktı. Şimdi de yine diş etleri şişti. Gösterin bakayım, korkmayın ben doktorum.'' Bazarov Feneçka'yı da Dunyaşa'yı da hayrete düşürecek şekilde hiçbir direnç göstermeyen ve korkmayan bebeği kucağına aldı. ''Görüyorum, görüyorum, bir şey yok. Her şey yolunda. Dişli olacak. Bir şey olursa bana söyleyin. Ya siz, iyi misiniz?'' ''İyiyim, Tanrı'ya şükür.'' ''Tanrı'ya şükür demek en iyisi.'' ''Ya siz?'' diye ekledi Bazarov Dunyaşa'ya dönerek. Evinde çok ağırbaşlı, kapıdan dışarı çıkınca fıkır fıkır bir kız olan Dunyaşa ona kıkırdayarak karşılık verdi. ''Demek çok iyi. Buyurun alın pehlivanınızı.'' Feneçka bebeği kucağına aldı. ''Kucağınızda nasıl sessiz oturdu?'' dedi alçak sesle. ''Bütün çocuklar benim kucağımda sessiz otururlar.'' diye cevap verdi Bazarov. ''Onları iyi tanırım.'' ''Çocuklar kendilerini seveni bilirler.'' dedi Dunyaşa. ''Doğru.'' diyerek teyit etti Feneçka. ''Mesela Mitya, başka hiç kimsenin kucağına gitmez.'' ''Bana da gelir mi acaba?'' diye sordu. Bir süre uzakta durduktan sonra kameraya yaklaşmış olan Arkadiy. Eliyle işaret ederek Mitya'yı çağırdı ama Mitya başını geriye attı ve öyle bir ciyakladı ki Feneçka çok utandı. ''Başka sefere, zamanla alışır.'' dedi Arkadiy hoşgörüyle ve iki arkadaş uzaklaştılar. ''Adı ne demiştin?'' diye sordu Bazarov. ''Feneçka, Fedosya.'' diye yanıtladı Arkadiy. ''Baba adı ne?'' ''Onu da bilmek lazım. Nikolayevna.'' ''İyi. Onda hoşuma giden şey öyle pek utanıp sıkılmaması. Bir başkası belki de bu yüzden onu kınayabilirdi. Saçma değil mi? Neden utanıp sıkılacak ki? Anne o. Bu yüzden de haklı.''
''O haklı olmasın haklı da.'' dedi Arkadiy.
''Ya babam?'' ''O da haklı.'' diye onun sözünü kesti Bazarov. ''Yo hayır. Ben haklı bulmuyorum. Anlaşılan yeni bir mirasçı işine gelmedi ha. Ne dersin? Bana böyle düşünceler yakıştırmaya utanmıyor musun?'' diye öfkeyle atıldı Arkadiy. ''Bu açıdan haksız saymıyorum babamı. Babamın o kızla evlenmek zorunda olduğunu düşünüyorum.''
''Vay vay!'' dedi sakin bir şekilde Bazarov.
''Ne kadar da yüce gönüllüyüz. Sen hala nikaha önem veriyorsun demek. Bunu senden beklemezdim.'' İki arkadaş hiç konuşmadan birkaç adım daha attılar. Sonra yine Bazarov konuşmaya başladı. ''Babanın bütün işletmelerini gördüm. Sığırlar kötü, atlar bitkin. Binaları da dolaştım. İşçiler tembel görünüyorlar. Kahya ise ya bir salak ya çok kurnaz. Daha pek iyi anlayamadım. Bugün amma da sertsin Yevgeni Vasilyeviç. Ve o kötü kalpli köylücükler babanı mutlaka kazıklayacaklar. Atasözünü bilirsin. Rus köylüsü Tanrı'yı bile aldatır.'' ''Amcam hak vermeye başlıyorum.'' dedi Arkadiy. ''Sen Ruslar hakkında kesin olarak kötü düşünüyorsun. Ne önemli bir şey. Rus insanının bir tek şey iyidir, kendisi hakkında kötü düşünür. Önemli olan 2 kere 2'nin 4 etmesi. Geri kalan her şey saçma.'' ''Doğa da mı saçma?'' dedi Arkadiy uzaklara. Artık iyice tepeye çıkmış olan güneşle güzel ve yumuşak bir biçimde aydınlanan renk renk tarlalara dalgın bir şekilde bakarak. ''Senin anladığın anlamda doğa da saçma. Doğa bir mabet değil, bir atölyedir. İnsan da orada çalışan bir işçi.'' Tam bu anda bir violonselin ağır sesleri evden ta onlara kadar geldi. Birisi Schubert'in bekleyişini acemice de olsa şevkle çalıyordu ve tatlı bir melodi sanki bal dökülüyormuş gibi yavaş yavaş havaya yayılıyordu. ''Ne bu?'' dedi Bazarov hayretle. ''Babam, baban violonsel mi çalıyor?'' ''Evet.'' ''Kaç yaşında senin baban?'' ''44.'' Bazarov birden kahkaha attı. ''Ne gülüyorsun?'' ''Bağışla, 44 yaşında bir adam, aile babası, bilmem ne kazasında violonsel çalıyor.'' Bazarov kahkahalarla gülmeye devam ediyordu. Ancak üstadına karşı ne kadar büyük saygı duyarsa duysun, Arkadiy'in yüzünde bir tebessüm bile yoktu. Aradan 2 hafta kadar geçmişti. Margino'da yaşam her zamanki düzeninde akıp gidiyordu. Arkadiy etrafa naz yapıyor, Bazarov çalışıyordu. Evdeki herkes ona, onun savruk ve özensiz hareketlerine, biraz karmaşık, kesik kesik konuşmalarına alışmıştı. Özellikle Feneçka onu o derece benimsemişti ki bir gece uykudan uyandırmalarını söylemekten bile çekinmemişti. Mitya havale geçiriyordu, Bazarov geldi ve her zamanki gibi yarı şakalaşarak, yarı esneyerek Feneçka'nın yanında 2 saat kadar oturdu ve çocuğa baktı. Fakat Pavel Petrovich ruhunun bütün gücüyle Bazarov'dan nefret ediyordu. Onu kendini beğenmiş, küstah, saygısız ve adi biri sayıyordu. Bazarov'un kendisine saygı göstermemesinden, onu, Pavel Tilsanov'u hor görmesinden nefret ediyordu. Nikolay Petrovich genç nihilistten biraz çekiniyor ve onun Arkadi üzerindeki etkisinin yararlı olacağından kuşku duyuyordu ama Bazarov'u can kulağıyla dinliyor, fizik ve kimya deneylerinde seve seve bulunuyordu. Bazarov gelirken yanında bir mikroskop getirmişti ve saatlerce onunla uğraşıyordu. Uşaklar da kendileriyle alay etmesine rağmen ona bağlanmışlardı. Bazarov'un bir bey değil, kendi kardeşleri olduğunu hissediyorlardı yine de. Dunyaşa onunla birlikte kıkırdayıp duruyordu ve yanından bıldırcın gibi uçarak geçerken göz ucuyla anlamlı bakıyordu. Bütün meziyeti saygılı bakmaktan, heceleyerek okumaktan ve sık sık küçük bir fırçayla redingotunu temizlemekten ibaret olan Piotr, son derece kendini beğenmiş ve aptal, anında yüzüne gergin bir ifade veren kırışıklıklar olan bir adamdı. O bile Bazarov kendisine iyi gösterdiği zaman kıs kıs gülüyor ve yüzü aydınlanıyordu. Çiftlik çalışanlarının çocukları doktorun peşinden köpek yavruları gibi koşup duruyorlardı. Bir tek ihtiyar Prokofiç onu sevmiyor, sofrada yemeğini surat asarak veriyor, ona deri yüzücü ve malın gözü gibi adlar takıyor ve favorileriyle tam bir domuza benzediğini ileri sürüyordu. Prokofiç kendince Pavel Petrovich'ten geri kalmayan bir aristokrattı. Yılın en güzel günleri yani Haziran'ın ilk günleri gelmişti. Hava mükemmeldi. Aslında uzaklardan kolera tekrar tehdit etmeye başlamıştı ama vilayetinin sakinleri koleranın ziyaretlerine de artık alışmışlardı. Bazarov çok erken kalkıyor ve 2-3 verst yürüyordu. Gezmek için değil, amaçsız gezilere hiç tahammül edemezdi. Ot ve böcek toplamaya gidiyordu. Bazen yanına Arkady'yi de alıyordu. Dönüş yolunda genellikle aralarında tartışma çıkıyor ve Arkady arkadaşından daha çok laf ettiği halde her zamanki gibi tartışmayı kaybediyordu. Bir keresinde nasıl olduysa geç kalmışlardı. Nikolay Petrovich onları karşılamak için bahçeye çıkmıştı. Kameriye'nin yanına geldikten sonra birden hızlı ayak sesleri ve iki genç adamın konuşmalarını duydu. Kameriye'den yana geliyorlardı. Onu görmelerine olanak yoktu. "Sen babamı yeterince tanımıyorsun," dedi Arkady. Nikolay Petrovich gizlendi. "Baban iyi bir adam," dedi Bazarov. "Geri kalmış, modası geçmiş biri." Nikolay Petrovich kulak kabarttı. Arkady hiçbir şey demedi. Geri kalmış adam 2 dakika kadar hareketsiz durdu ve yavaş yavaş ayaklarını sürüyerek eve gitti.
3 gün önce baktım Puşkin okuyor diye devam ediyordu bu arada konuşmasında Bazarov. "Lütfen ona söyle, bu hiçbir işe yaramaz. Çocuk değil ki, bu saçmalıkları bıraksın artık. Ya bu devirde romantik olma hevesine ne demeli? İşe yarar bir şey ver onu okumak için." "Ne versem acaba?" diye sordu Arkady. "Bence Büyüner'in Stoff und Kraft, madde ve kuvvetini vermeli ilk önce."
"Bence de öyle," dedi Arkady arkadaşının sözünü onaylayarak. "Stoff und Kraft herkesin anlayacağı bir dille yazılmıştır."
Nikolay Petrovich aynı gün öğle yemeğinden sonra abisinin çalışma odasında otururken şöyle diyordu.
"Bak işte seninle ben geri kalmış adamlar durumuna düşmüşüz. Modamız geçmiş, ne yapalım? Belki de Bazarov haklıdır ama itiraf edeyim bir şey bana acı veriyor. Arkady ile artık sıkı bir arkadaşlık kurmamızı umut ediyordum. Oysa anlaşılan ben geride kalmışım. O ileri gitmiş ve bizim birbirimizi anlamamız mümkün değil."
"Neden o ileri gitmiş olsun ki? Hem hangi konuda bizden çok farklı olacakmış?" diye sabırsızlıkla haykırdı Pavel Petrovich. "Bütün bunları onun kafasına bu sinyor, o nihilist sokmuş. Bu hekim bozuntusundan nefret ediyorum. Bence o basit bir şarlatan. Eminim kurbağalarıyla fizikte de pek yol almamıştır."
"Hayır abi, bunu söyleme. Bazarov akıllı ve bilgili biri."
Ya o kendini beğenmişe ne demeli? Ne kadar itici," diye tekrar sözünü kesti Pavel Petrovich.
"Evet," dedi Nikolay Petrovich. "Kendini beğenmiş biri. Ama anlaşılan bu olmazsa olmuyor. Yalnız bir şey akıl erdiremiyorum. Çağın gerisinde kalmamak için galiba her şeyi yapıyorum. Köylülerle işleri düzene soktum. Çiftliği kurdum. Öyle ki bütün vilayette adım kızıla çıktı. Okuyorum, öğreniyorum. Genel olarak çağın gereklerini ayak uydurmaya çalışıyorum. Onlarsa modası geçmiş diyorlar."
"Evet abi. Ben de sahiden modamızın geçtiğini düşünmeye başlıyorum."
"Nedenmiş?"
"Şundan. Bugün oturmuş Puşkin okuyordum. Hatırlıyorum, çingeneler elime geçmişti. Birden Arkady yanıma yaklaştı. Hiçbir şey söylemeden, yüzünde tatlı bir acıma ifadesiyle sanki bir bebeğin elinden alıyormuş gibi kitabı elimden sessizce aldı ve önüme Almanca başka bir kitap koydu. Ve gülümsedi. Ve gitti. Puşkin de götürdü."
"Bak sen şuna. Hangi kitabı verdi sana?"
"İşte bunu." Ve Nikolay Petrovich ceketinin arka cebinden Büyüner'in Dillere Destan kitabının 9. baskısını çıkardı. Pavel Petrovich kitabı elinde evirip çevirdi. "Hmm," diye homurdandı. "Arkady Nikolayevich senin eğitimine özen gösteriyor. Ne yaptın? Okumayı denedin mi?"
"Denedim."
Peki. "Ya ben ahmağım ya da bunların hepsi saçma. Ben ahmağım biri olmalıyım."
"Almancayı unutmuş olmayasın," diye sordu Pavel Petrovich.
Almancasını anlıyorum. Pavel Petrovich kitabı tekrar elinde evirip çevirdi ve yan gözle kardeşine baktı. İkisi de bir süre sustular. Ha, sırası gelmişken, dedi Nikolay Petrovich. Galiba konuyu değiştirmek isteğiyle. Kolyazin'den bir mektup aldım. Matiyev İliç'ten mi? Ondan. Vilayeti teftiş etmeye gelmiş. Artık önemli kişiler arasına girmiş ve bana akraba olarak bizimle görüşmek istediğini, bizimle birlikte Arkadi'yi de kente davet ettiğini yazıyor. Gidecek misin? Diye sordu Pavel Petrovich. Hayır, ya sen? Ben de gitmem. Boş yere 50 verst yolu ne diye gideyim. Matvey bize bütün şanıyla görünmek istiyor. Canı cehenneme. Vilayettekiler nasıl olsa övgü düzerler ona. Biz olmadan da olur. Ama ne önemli, ne önemli. Gizli danışmanmış. Göreve devam etmiş. Bu zor, sevimsiz, bıkkınlık verici işi yapmayı sürdürmüş olsaydım çoktan ben de yaver falan olmuştum. Hem senle ben geri kalmış insanlarız. Evet abi, anlaşılan tabut ısmarlama ve ellerimizi göğsümüzde haç yapma zamanımız gelmiş, dedi Nikolay Petrovich iç geçirerek. Yok canım, ben öyle hemen pes etmem, diye mırıldandı abisi. Bu hekimle aramızda bir çatışma çıkacak, bunu seziyorum. Çatışma aynı gün akşam çayında çıktı. Pavel Petrovich oturma odasına savaşa hazır, öfkeli ve kararlı bir biçimde girdi. Düşmana saldırmak için sadece bir bahane bekliyordu. Fakat uzun süre bir bahane ortaya çıkmadı. Bazarov, ihtiyar Kirsanovların, iki kardeşi böyle adlandırıyordu, yanında genellikle az konuşuyordu. Ayrıca bu akşam kendini iyi hissetmiyordu ve hiç konuşmadan çay üstüne çay içiyordu. Pavel Petrovich sabırsızlıkla yanıp tutuşuyordu. Sonunda istediği oldu. Komşu toprak sahiplerinden biri hakkında konuşuluyordu. Bu adamla Petersburg'da karşılaşmış olan Bazarov kayıtsız bir şekilde ''Alçak, basit bir aristokratçık dedi. ''Sormama izin veriniz.'' diye söze girişti Pavel Petrovich ve dudakları titremeye başladı. ''Sizin anlayışınıza göre alçak ve aristokrat sözcükleri aynı anlama mı geliyor?'' ''Ben aristokratçık dedim.'' dedi Bazarov çayından tembel tembel bir yudum alarak. ''Aynen öyle dediniz efendim ama sanıyorum ki siz aristokratları ve aristokratçıkları aynı anlamda düşünüyorsunuz. Bu düşüncenizi paylaşmadığımı size açıklamayı görev sayarım. Herkesin beni liberal ve ilerlemeyi seven bir insan olarak tanıdığını söyleme cüretinde göstereceğim. İşte bilhassa bu nedenle aristokratlara saygı duyuyorum. Tabii ki gerçeklerine. Hatırlayınız sayın bayım.'' Bazarov bu sözleri duyunca gözlerini Pavel Petrovich'e doğru kaldırdı. ''Hatırlayınız sayın bayım.'' diye tekrarladı hırsla. İngiliz aristokratlarını hatırlayınız. Onlar kendi haklarından bir nebze olsun ödün vermezler ve bu yüzden de başkalarının haklarına saygı gösterirler. Kendilerine karşı gereken görevlerini yerine getirilmesini isterler ve bu yüzden de kendi görevlerini yerine getirirler. İngiltere'ye özgürlüğü aristokrasi vermiştir ve onu desteklemektedir. Bu şarkıyı defalarca dinledik diye karşı çıktı Bazarov. Peki ama bununla neyi kanıtlamak istiyorsunuz? Şununla kanıtlamak istiyorum ki sayın bayım, Pavel Petrovich öfkelendiği zaman kasıtlı olarak bu yerine şu sözcüğünü kullanırdı. Oysa buna benzer sözcüklerin kullanılmasına dil bilgisinin izin vermediğini pekala bilirdi. Aleksandr dönemi kalıntılarının bu tuhaflıkta etkisi vardı. O zamanın ileri gelenleri ender de olsa ana dillerinde konuşurlardı ama bazıları bu, bazıları da şu sözcüğünü kullanırlardı. Biz köklü Ruslarız, aynı zamanda da okulda öğretilen kuralları çiğneyebilecek kadar önemli kişileriz demek isterlerdi. Şununla kanıtlamak istiyorum ki kendindeki erdemi hissetmeden, kendi kendine saygı göstermeden ki aristokratlarda bu duygular gelişmiştir, hiçbir toplumsal kuruma sağlam bir temel atılamaz. Asıl önemli olan sayın bayım kişiliktir. İnsanlığın kişiliği kaya kadar sağlam olmalıdır. Çünkü her şey ona dayanır. Mesela ben çok iyi biliyorum ki benim alışkanlıklarımı, kıyafetlerimi, derli toplu oluşumu siz gülünç bulabilirsiniz ama bunların hepsi de kendine saygı duygusundan, görev duygusundan, evet efendim evet görev duygusundan kaynaklanıyor. Köyde ıssız bir yerde yaşıyorum ama kendimi düşürmem, kendimde insana saygı duyarım. İzninizle Pavel Petrovich, dedi Bazarov. Kendinize saygı duyuyorsunuz ve ellerinizi kavuşturup oturuyorsunuz. Bunun toplum için ne yararı var? Siz kendinize saygı duymasaydınız da aynı şeyi yapardınız. Pavel Petrovich'in rengi sarardı. Bu bambaşka bir konu. Buyurduğunuz gibi neden elimi kavuşturup oturduğumu şu anda size anlatmak zorunda değilim. Sadece aristokratizmin bir prensip olduğunu, prensipler olmadan zamanımızda ancak ahlaksızların ve boş insanların yaşayabileceğini söylemek istiyorum. Geldiğinin ertesi günü bunu arka diye söylemiştim. Şimdi de size tekrarlıyorum. Öyle değil mi Nikolay? Nikolay Petrovich kafasını salladı. Aristokratizm, liberalizm, progres, prensipler, dedi bu arada Bazarov. Ne kadar yabancı, ne kadar yararsız sözler. Bedava verseniz bile Rus insanının bunlara gereksinimi yok. Sizce onun neye ihtiyacı var? Size kalırsa biz insanlığın, insanlık kurallarının öyle dışında bulunuyoruz ki. Rica ederim, tarihi mantığına göre mantıktan bize ne? Onsuz da idare edebiliriz. Nasıl yani? Basmaya, umut ediyorum ki acıktığınız zaman ağzınıza bir lokma ekmek atmak için mantığa gereksinim duymuyorsunuzdur. Biz nerede, bu soyut kavramlar nerede? Pavel Petrovich ellerini kaldırıp indirdi. Bunları da söyledikten sonra sizi anlamam mümkün değil. Rus halkına hakaret ediyorsunuz. Anlamıyorum. Prensipleri, kuralları tanımamak nasıl mümkün olabilir? Neyin yön vermesiyle hareket ediyorsunuz o zaman? Size daha önce de söylemiştim amcacığım. Biz otoriteleri kabul etmiyoruz diye söze karıştı Arkadi. Biz yararlı gördüğümüz şeylerin bize yön vermesiyle hareket ediyoruz dedi Bazarov. Şu anda en yararlı şey inkar etme. Biz de inkar ediyoruz. Her şeyi mi? Her şeyi. Nasıl olur? Yalnız sanatı, şiiri değil. Aynı zamanda söylemesi bile korkunç. Her şeyi diye tekrarladı Bazarov. Anlatılması zor bir sakinlikle. Pavel Petrovich gözlerini ona dikmişti. Bunu beklemiyordu. Arkadi ise zevkten kızardı. Ama izin verirseniz diye konuşmaya başladı Nikolay Petrovich. Her şeyi inkar ediyorsunuz ya da daha doğru bir ifadeyle her şeyi yıkıyorsunuz. Ama yapmak da gerekir. Bu artık bizim işimiz değil. Önce ortalığı temizlemek gerekiyor. Halkın zamanımızdaki durumu bunu gerektiriyor diye ciddi ciddi ekledi Arkadi. Biz bu gerekleri yerine getirmek zorundayız. Kişisel bencilliklerimizi tatmin içine kapılmaya hakkımız yok. Bu son tümce görünüşe bakılırsa Bazarov'un hoşuna gitmemişti. Felsefe yani romantizm kokuları geliyordu bu tümceden. Zira Bazarov felsefeye de romantizm derdi. Ama genç çömezini yalanlamaya gerek görmedi. Hayır hayır diye aniden atılarak haykırdı Pavel Petrovich. Sizin halkın ihtiyaçlarının isteklerinin temsilcileri olduğunuzu inanmak istemiyorum. Hayır, Rus halkı sizin tasavvur ettiğiniz gibi değildir. Rus halkı törelerine saygı gösterir. Baba erkil bir yapısı vardır. İnançsız yaşayamaz. Buna karşı çıkmayacağım diye onun sözünü kesti Bazarov. Bu konuda haklı olduğunuzu kabul etmeye hazırım. Madem ki ben haklıyım yine de bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Evet hiçbir şeyi kanıtlamaz diye tekrarladı Arkadi. Rakibinin tehlikeli bir hamle yapacağını önceden sezmiş ve bu yüzden hiç şaşırmamış deneyimli bir satranç oyuncusunun kendine duyduğu güvenle. Nasıl bir şey kanıtlamaz diye mırıldandı Pavel Petrovich şaşırarak. Şu halde kendi halkınıza karşı çıkıyorsunuz öyle mi? Öyle olsa ne olur diye haykırdı Bazarov. Gök gürülediği zaman halk İlyas peygamberin arabasıyla gökyüzünde dolaştığını zanneder. Öyleyse halkla uzlaşmak zorunda mıyım ben? Ayrıca o Rus da ben Rus değil miyim? Hayır. Biraz önce söylediklerinizden sonra artık değilsiniz. Sizi Rus saymama imkan yok. Dedem tarla sürerdi diye cevap verdi Bazarov kibirle. Köylülerinizden herhangi birine sorun bakalım. Hangimizi, sizi mi, beni mi yurttaş olarak kabul eder? Onunla konuşmayı bile beceremezsiniz. Sizse onunla konuşuyorsunuz. Ama aynı zamanda da onu hor görüyorsunuz. Hor görülmeyi hak ediyorsa ne yapayım? Benim izlediğim yolu kınıyorsunuz ama bunun benim içimde tesadüfen ortaya çıktığını, uğrunda o kadar mücadele ettiğiniz halk ruhuyla doğmadığını size kim söyledi? Ne demezsiniz, nihilistler bize çok lazımdır. Lazım veya değil, buna karar verecek olan biz değiliz. Aslında siz bile kendinizi yararsız saymıyorsunuz. Baylar, baylar lütfen kişiliklere dokunan laflar etmeyiniz diye bağırdı Nikolay Petrovich ve yerinden doğruldu. Pavel Petrovich gülümsedi ve elini kardeşinin omzuna koyarak onu tekrar yerine oturttu. Endişelenme dedi. Sırf Bay Doktor'un amansızca alaya aldığı onurum sayesinde kendimi kaybetmem. İzninizle diye devam etti. Tekrar Bazarov'a hitap ederek. Yoksa öğretinizin yeni bir şey olduğunu mu sanıyorsunuz? Öyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yaymaya çalıştığınız materyalizm kaçıncı defadır yürürlüğe girdi ve her seferinde de iflas etti. Yine bir yabancı sözcük diye sözünü kesti Bazarov. Kızmaya başlamış ve yüzü kaba, madeni bir renk almıştı. Birincisi, biz hiçbir şey yaymaya çalışmıyoruz. Böyle bir alışkanlığımız yok. Ya ne yapıyorsunuz? Bakın ne yapıyoruz anlatayım. Eskiden daha geçenlerde memurlarınızın rüşvet aldığını, yolumuzun, ticaretimizin, adil mahkemelerimizin olmadığını söylüyorduk. Ha evet evet sizler gerçekçisiniz. Bu ad veriliyor galiba. Ortaya çıkarttığınız pek çok kusuru ben de kabul ediyorum ama daha sonra ise anladık ki gevezelik etmek, hep yaralarımızdan söz edip durmak bir işe yaramıyor. Sadece bayağılığa ve doktrinciliğe neden oluyor. Gördük ki bilgiçlerimiz, öncü ve gerçekçi diye adlandırılan aklı evvellerimiz de hiçbir işe yaramıyorlar. Boş işlerle uğraşıyoruz. Sanattan, bilinçsiz yapıtlardan, parlamenterizmden, avukatlıktan ve daha bilmem nelerden söz ediyoruz. Oysa bu sırada bizim asıl meselemiz bir lokma ekmekti. Kaba kör inançlar bizi boğmaktaydı. Bütün anonim şirketlerimiz yeterince namuslu insan bulunmadığı için batıyordu. Köylümüzün sırf meyhanede kafayı çekip sarhoş olmak için kendi malını bile çalmaya seve seve hazır olması yüzünden hükümetin üzerinde uğraşıp durduğu özgürlüğün bize bir hayrının olup olmayacağı bile tartışmalıydı. Demek öyle diye Bazarov'un sözünü kesti Pavel Petrovich. Demek bütün bunlardan kesinlikle emindiniz ve yine de ciddi hiçbir şey yapmamaya karar verdiniz. Yine de hiçbir şey yapmamaya karar verdik diye tekrarladı Bazarov suratını asarak. Bazarov bu beyefendinin önünde düşüncelerini böylesine uzun uzadıya açıkladığı için birdenbire kendine kızmıştı. Yaptığınız tek şey sadece sağa sola küfretmek öyle mi? Evet küfretmek. Buna da nihilizm deniyor demek öyle mi? Buna nihilizm deniyor diye yine tekrarladı Bazarov bu kez özellikle küstahlaşarak. Pavel Petrovich hafifçe gözlerini kıstı. Demek öyle. Diye mırıldandı tuhaf, sakin bir sesle. Nihilizm bütün dertlerimize deva olacak. Sizler de bizim kurtarıcımız ve kahramanımız olacaksınız. Fakat o zaman gerçekçi oldukları halde başkalarını neden suçluyorsunuz? Siz de herkes gibi gevezelik etmiş olmuyor musunuz? Başka günahlarımız olabilir ama bu konuda günahımız yok, dedi Bazarov dişlerinin arasında. Öyle mi dersiniz? Bir şey yapıyor musunuz? Yapmaya hazırlanıyor musunuz? Bazarov bir şey demedi. Pavel Petrovich şöyle bir irkildi ama hemen kendini topladı. Harekete geçmek, yıkmak diye devam etti Pavel Petrovich. Fakat nedenini bile bilmeden yıkmak nasıl bir şey olur? Biz yıkıyoruz çünkü biz bir gücüz dedi Arkadi. Pavel Petrovich yeğenine baktı ve gülümsedi. Evet biz bir gücüz ve güç de hesap vermez dedi Arkadi ve yerinden doğruldu. Zavallı diye haykırdı Pavel Petrovich. Kesinlikle daha fazla kendisini tutabilecek durumda değildi. Bu bayağı vecizenizle Rusya'da neyi desteklediğinizi düşünmüş olsanız bari. Hayır bu bir meleği bile çileden çıkarabilir. Güçmüş. Vahşi bir Kalmuk'ta da bir Moğol'da da güç var. Onların gücü ne işimize yarar? Bizim için değerli olan uygarlıktır. Evet efendim, evet sayın bayım. Bizim için değerli olan uygarlığın meyveleridir. Bu meyvelerin hiçbir değeri yoktur demeyin bana. En kötü bir ressam bir geceliğine 5 kapik verilen bir çalgıcı bile sizden daha faydalıdır. Çünkü onlar uygarlığın temsilcileridirler. Kaba Moğol gücünün değil. Siz kendinizi öncü insanlar zannedin ama size sadece bir kalmuk çadırında oturmak yakışır. Güçmüş. Şunu da aklınızdan çıkarmayın güçlü baylar. Siz topu topu 4,5 kişisiniz. Oysa onlar en kutsal inançlarını ayak altına almanıza izin vermeyecek ve sizi ezecek olanlar milyonlarca. Ezerlerse de o olsun dedi Bazarov. Yalnız pek belli de olmaz. Biz sandığınız kadar az değiliz. Nasıl? Koskoca bir halkla baş edeceğinizi söylerken şaka etmiyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz Moskova bir kapitlik bir mum yüzünden yanmıştı diye cevap verdi Bazarov. Demek öyle. Demek öyle. Önce şeytanca bir gurur, sonra da bir yığın alay. İşte bakın, gençlik neyle uğraşıyor? Genç insanların deneyimsiz yürekleri neyin esiri oluyor? İşte bakın, biri yanınızda oturuyor. Neredeyse size tapacak. Doya doya seyredin. Arkadiy başını çevirdi ve kaşlarını çattı. Üstelik bu hastalık pek uzaklara yayılmış. Bana anlattıklarına göre bizim Roma'daki ressamlar Vatikan'a ayaklarını bile basmıyorlarmış. Raffaello'yu neredeyse budala sayıyorlarmış. Çünkü efendim o bir otoriteymiş. Kendileri ise çirkeflik derecesinde güçsüz ve verimsiz insanlar. Hayal güçleri ise çeşme başındaki kızdan ötesine yetmez. Üstelik de kız berbat resmedilmiştir. Size bakılırsa onlara aferin diyeceğiz. Doğru değil mi? Bence diye itiraz etti Bazarov. Raffaello metelik bile etmez. Öbürleri de ondan aşağı kalmaz. Bravo, bravo. Dinle bak Arkadi. Bugünkü gençler kendini nasıl ifade etmeliymiş gör. Hem düşün, sizin arkanızdan nasıl gitmesinler? Eskiden gençlerin okuması gerekirdi. Adları cahile çıksın istemezlerdi. İster istemez çalışırlardı. Oysa şimdi dünyadaki her şey saçmadır demeleri yeterli. Bir anda başarıya ulaşıyorlar. Gençler sevinmişlerdir buna. Aslında eskiden sadece budalaydılar. Şimdi ise birdenbire nihilist oluverdiler. Bakın. Göklere çıkardığınız o onur duygusu size nasıl ihanet etti dedi Bazarov sakin bir şekilde. Bu arada Arkadiy kıpkırmızı olmuştu ve gözleri parlıyordu. Tartışmamız çok uzadı. Galiba en iyisi burada kesmek. Bugünkü yaşamımızda, aile ya da toplum yaşamımızda diye ekledi Bazarov ayağa kalkarak. Tümüyle ve acımasız şekilde inkar edilemeyecek bir tek kuruluş gösterdiğinizde sizinle uzlaşmaya razı olacağım. Size böyle milyonlarca kuruluş göstereceğim diye haykırdı Pavel Petrovich. Milyonlarca. Şu ihtiyar heyetini alalım mesela. Soğuk bir gülümseme Bazarov'un dudaklarını çarpıttı. İhtiyar heyeti konusunda dedi. En iyisi kardeşinizle konuşun. Bu ihtiyar heyetinin nasıl bir şey olduğunu, müteselsil kefaleti, gerçekleri ve benzeri şeyleri artık herhalde kendisi yaşayarak öğrenmiştir. Peki öyleyse aileyi bizim köylülerin ailelerini alın diye haykırdı Pavel Petrovich. Sanırım bu konuyu ayrıntılı olarak ele almasak sizin için daha iyi olur. Gelin kaynata ilişkilerini duymuşsunuzdur herhalde değil mi? Beni dinleyin Pavel Petrovich. Kendinize 2 günlük süre tanıyın. Öyle hemencecik bir şey bulamazsınız. Toplumumuzun bütün katlarını ayıklayın ve her birinin üzerinde iyice bir düşünün. Biz de bu arada Arkadiy ile beraber her şeyle alay edersiniz diye atıldı Pavel Petrovich. Hayır, kurbağa keseceğiz. Gidelim Arkadiy. Hoşça kalın baylar. İki arkadaş çıktılar. İki kardeş yalnız kaldılar ve önce yalnızca bakıştılar. İşte diye sonunda Pavel Petrovich konuşmaya başladı. İşte size zamane gençliği. Varislerimiz bunlar işte. Varislerimiz diye tekrarladı Nikolay Petrovich hüzünlü bir iç çekişle. Bütün tartışma boyunca kızgın kömürlerin üzerinde oturuyormuş gibiydi ve sadece kaçamak bir şekilde üzüntüyle arka diye bakıyordu. Biliyor musun ne hatırladım abi? Bir gün rahmetli anneciğimle tartışmıştım. Annem bağırıyor, beni dinlemek istemiyordu. Sonunda ona beni anlayamayacağını söylemiştim. Biz farklı iki kuşağa aittik. Çok gücenmişti. Bense ne yapalım demiştim. Hap acı ama yutmak gerekiyor. İşte şimdi de sıra bize geldi. Bizim varislerimiz de bize siz bizim kuşaktan değilsiniz. Acı hapı yutun diyebilirler. Sen de haddinden fazla iyi yürekli ve alçak gönüllüsün diye itiraz etti Pavel Petrovich. Ben tam tersine biraz eskimiş, yaşlanmış bir dille ifade etsek ve öyle aşırı bir kendine güven duygusuna sahip olmasak da seninle benim bu küçük beylerden çok daha haklı olduğumuzdan eminim. Hem bu zamane gençliği ne kendini beğenmiş böyle. Birine soruyorsun şarabı nasıl istersiniz, kırmızı mı beyaz mı diye. Kalın bir sesle ve o anda sanki bütün dünya kendisine bakıyormuş gibi ciddi bir tavır takılarak kırmızı şarap tercih etme alışkanlığına sahip değilim diye cevap veriyor. Daha çay ister misiniz dedi Feneçka kapıdan başını uzatıp. İçeriden tartışma sesleri geldiği sürece oturma odasına girip girmemeye karar verememişti. Hayır, semaveri kaldırmalarını söyleyebilirsin diye cevap verdi Nikolay Petrovich ve onu karşılamak için ayağa kalktı. Pavel Petrovich kardeşine kesik kesik bonsoir dedi ve çalışma odasına gitti.